Ayrım 28, Babanın Dönüşü, Mark Weingartner, sayfa 251. Nick Geraci kazayı ve şoka girip su içerisinde kendisini kaybettiği ana kadar başından geçen şeyleri hatırladı. Büyük olasılıkla kendisinden uzaklaştırmaya çalışırken parmaklarını kırdığı kişinin kim olduğunu öğrenmenin bir yolu vardı. Ama bunu hiçbir zaman öğrenemeyeceğini ümit etti. Hastanede kaldığı süre ve ardından geçen birkaç gün boyunca kendinde değildi. Sonunda bilinci yerine geldiğinde kendisini ikiz yatağının neredeyse tümünü kapladığı küçük limon sarısı bir odada buldu. Bacağı alçıya alınmış, tavandaki kirişe vidalanmış bir makaraya asılmıştı. Bir çift camlı kapının arkasından içeriye ışık sızıyordu. Sanki bu kapılar balkona açılıyor gibi görünüyordu. Burası hastane değildi ama yine de onu hastanelerde bulunan türden bir sürü adete bağlamışlardı. Oraya gelmesine neden olan olayları tekrar kafasında canlandırmaya çalışarak tavana baktı. Burası da neresiydi? Tabii ki doktorların çoğunluğu Yahudiydi. Ancak Geraci'nin bu odada kendisine gelir gelmez karşılaştığı ilk kişi her halinden Yahudi olduğu anlaşılan stetoskoplu yaşlı bir doktor olunca Geraci orası her neresi olursa olsun bunun vaftiz babası Yahudi Vincent Corlenza'nın bir lütfu olduğunu tahmin etti. Komikti fakat o an bile bunun doğru olduğundan emindi. Doktor omuzundan arkaya doğru kendisine geldi dahiler diye seslendi. Yan odadan masadan geriye doğru kaydırılan sandalye sesleri geldi ve birisi telefon etti. Geraci siz kimsiniz diye mırıldandı. Neredeyim? Doktor ben kimse değilim dedi. Aslına bakılırsa burada bile değilim. Ve eğer bir tahminde bulunmam gerekirse sen de burada değilsin. Ne kadar süredir buradayım? Doktor iç geçirdi, Geraci'ye hızlı hızlı birkaç test yaptı ve yaralarıyla ilgilendi. Geraci alınan notlara göz gezdirerek o odada bir haftadan daha kısa bir süredir yatmakta olduğunu tahmin etti. Bir kez daha haklıydı. Geraci'nin canını en çok kaburgaları yakıyordu. Ancak bunun neredeyse hiçbir şey olduğunu bilecek kadar kaburga kırığı yaşamıştı. Doktor Geraci'nin bacağını askıdan aldı. Doktor uzun vadede tedirginlik duyduğum tek şey dedi bu darbe yumruğun değil. Geraci önceden boks yapıyordum dedi. Doktor demek öyle dedi. Ve eğer beni mazur görürsen şunu söylemeliyim ki o kadar da iyi değildin.
Beni dövüşürken seyrettiniz mi?
Doktor seni daha önce hiç görmedim dedi. Sen kim olursan ol, bence bir an önce aldığın darbelere son vermeli ve saçma sapan konuşan bir moron olma olasılığından korunmalısın.
Yani benim şimdi saçma sapan konuşan bir moron olmadığımı mı söylüyorsunuz? Bu harika bir haber, doktor.
Doktor ben hiçbir şey söylemiyorum dedi. Vurgulayacağım tek şey iyileşme hızının olağanüstü sınırlarda olduğu.
Geraci aileden gelme bir özellik dedi. Bir sürat teknesi kazasının ardından sonunun geldiği düşünülerek babama bir dini tören düzenlenmişti. Ve bundan bir ay kadar sonra o bowling kupası kazanmıştı.
Onun cuma günü karnından vuruldu ve takip eden pazartesi kamyon sürmeye başladığı günlerden bahsetmeye gerek yok tabii.
Bunu biliyor musun?
Ben hiçbir şey bilmiyorum. Teslim olmuş bir şekilde omzunu silkti. Telaşlanma. Geraci'nin alçısına bir dolma kalemin kapaklı ucuyla vurdu. Ben sadece tıptan anlarım. Geraci'ye kımıldamamasını söyledi ve dışarı çıktı. Geraci'nin burnuna kurabiye kokuları geldi. Presti'den. Diğer bir komik tahmin daha. Kim bir dükkanla diğerindeki kurabiyelerin kokularını birbirinden ayırabilir ki? Cleveland'da bir yerlerde olsa bile bulunduğunu düşüneceği en son yer küçük İtalya olurdu. Çok açık. Fakat dakikalar sonra Geraci merdivenleri tırmanan bir adamın sesini işitti. Kapı açıldı ve Geraci'nin küçük odasına gülen Sal Narducci süzüldü. Kolunu öne doğru uzatmıştı. Elinde Presti'den gelme büyük bir torba tutuyordu. ''Memleketin tadını hissetmeye ne dersin?'' dedi. ''Haydi iki tane al.'' Nick Geraci söyleneni dinledi. Diğer odadaki adamlar gülen sala bir sandalye getirdi ve adam oturdu. Ona olanları açıkladı. Geraci Cleveland'daki küçük İtalya'nın 3. katındaki bir apartman dairesine taşınmıştı. Burası büyüdüğü küçük eve sadece birkaç sokak uzaklıktaydı. Don Forlenza'nın güvendiği adamları dışında hiç kimse onun orada olduğunu bilmiyordu. Bu fikir tamamen Don Forlenza'ya aitti. Her ne kadar bu kaza hiç kimsenin suçu olmasa da ya kendi organizasyonunun ya da vaftiz oğlununkinin sorumluluğu üstlenebileceğini düşünerek böyle bir karara varmıştı. Narducci, sana bunu açıklamaya çalışmayacağım dedi. Bizim geleneklerimizle yaşayan birçok adam eğer arkadaşlarından birisi kalp krizi geçirirse Allah'a karşı intikam duygusu geliştirmeye başlarlar.
Sen oradaydın Sal. Frank'in, Don Forlenza'nın o kavgada neler yaptığını biliyorsun.
Narducci neler yaptığını mı dedi. Doğru, olduğu yerde oturan bir adamın kuvvetli yumruğu.
Geraci günaydın diye düşündü. Hayır, boks maçını kastediyorum. O ısrarcı.
Onun adamı kazandı, bunu biliyor musun? Onun dövüşçüsü 5-1 kazandırdı. Frank ölmedi, şanslı gününde olmalıydı.
Nick ailem dedi. Karım ve...
Sal, Charlotte ve kızların iyi dedi. Yaşlı adam, bilirsin işte. Şu senin yaşlı adam fazla konuşmuyor ama bildiğimiz kadarıyla o da iyi.
Benim iyi olduğumu biliyorlar mı?
Narducci iyi diye tekrar etti. Bilmiyorum. Sen iyi misin?
Geraci kısa bir süre sonra olacağım dedi. Büyük olasılıkla doktor olan bir adam kendi profesyonel düşüncesine dayanarak benim saçma sapan konuşan bir moron olmadığımı söyledi.
Narducci moron dedi. Doktorlar ne bilir ki? Şimdi bak, söyle bana. Orada sana olayın sabotaj olduğunu düşündürecek ne oldu?
Ben hiçbir zaman böyle bir şey söylemedim.
Narducci ürperdi. Ben senin böyle bir şey yapmış olabileceğini düşünmüştüm.
Geraci ya dedi. Böyle bir şey hatırlamıyorum hem de hiç.
Hem de hiç. Telsizden böyle bir şey söylemedin mi kontrol kulesiyle konuşurken? Bu sana bir şeyler hatırlatıyor mu?
Geraci hayır diyerek yalan söyledi.
Hayır mı? İyi düşün. Geraci'nin Narducci'nin bu konuyu neden bu derece derinden didiklediği konusunda oldukça mantıklı bir fikri vardı. Eğer bu bir sabotaj olsaydı, bu o adaya birisinin bir şekilde geldiğini ve uçağa bir şeyler yaptığını gösterirdi. Her ne kadar bu kişinin kim olduğu, bu işin arkasında kimlerin yer aldığı daha sonradan ortaya çıksa da Don Forlenza yine de suçlu bulunacaktı. Bu bir sabotaj mıydı? Şu son zamanlarda ters giden birçok şey olmuştu. Geraci her şeyi hatırladığını düşündü. Ama yine de ne olduğu hakkında hala gerçek bir fikre sahip değildi. Sanki tüm hata sadece kendisindeymiş gibi görünmüyordu. Uçağın irtifa kaybetmekte olduğunu bilmek onun saçma sapan şeyler söylemesine ve yapmasına sebep olmuştu. O kelimeyi ağzından kaçırmıştı. Sabotaj. Kule ise tekrar et demişti ama o bunu yapmamıştı. Onun öldüğü haberini aldıklarında Charlotte ve kızların yasa boğulacak olan tatlı yüzlerini düşünmek büyük bir hataydı. Bu birkaç saniyeden daha uzun zaman alamazdı. Ama kim bilebilirdi ki? Bu onun sahip olmadığı birkaç saniye de olabilirdi. İnerken pisti görememişti. Fakat kıyıdan çok uzakta olmadığının bilincindeydi. Yapay ufuk göstergesinde bir sorun vardı, evet. Ama buna birçok şey sebep olmuş olabilirdi. Paneldeki göstergeler ona birbirleriyle çelişen bilgiler aktarıyorlardı. Bu yüzden en doğrusu olduğunu hissettiği şeyi yapmıştı. Uçuş eğitmeni eğer içgüdülerini dinlersen seni öldürürler demişti. Eğitmen gerçek bir test pilotuydu. Gerçekler soyuttur diye öğüt vermişti. İyi bir pilot bunları hiçbir zaman aklından çıkartmazdı. Geraci bunu yapmış olabileceğinden korkmuştu.
Geraci işler ters gitti dedi. Her şey çok çabuk oldu.
Narducci bekledi, hareket etmedi. Eğer sabotaja ilişkin bir şeyler söylediysem ki böyle bir şeyi kesinlikle hatırlamıyorum. Ancak eğer yaptıysam sadece sesli düşünmüşüm demektir, bunu bil. Geraci aldığı her iki kurabiyeyi de bitirdiğini düşünüyordu. Önünde kocaman bir lokmanın hala durduğunu fark edince şaşırdı, onu da yedi.
Olan şey korkunçtu ama hiç kimsenin hatası değildi.
Hiç kimsenin hatası değildi. Narducci bunu gözleri boşluğa bakarken birkaç kez daha tekrarladı. Sonunda pekala dedi, her şeyi anladım. Şimdi soracak bir sorum daha var.
Kulaklarımı açtım, dinliyorum.
Bana o Malley'den bahset. Onun sen olduğunu kim biliyor? Ya da bu bilgiye başka kim ulaşabilir? Dünyada birçok şanslı tahminci var, unutma. Senin düşündüğünden çok daha fazla zeki insan yaşıyor. Lütfen iyice düşün, benim acelem yok. Sadece tüm şu merdivenleri nasıl ineceğimi düşünüyorum.
Tüyleri ürperdi. Ortaya çıkan kısa bir listeydi. Narducci, Forlenza ve Corleone ailesinin üst düzey üyeleri haricinde listeye girebilecek hiç kimse yoktu. Bunu dile getirmenin bir zararı da yoktu. Eğer Don Forlenza'nın yapmak istediği tek şey ipuçlarını yok etmek olsaydı, Geraci çoktan ölmüş olurdu. Eğer Forlenza ve adamları Geraci'nin bu karmaşadan sıyrılmasına yardımcı olacaklarsa, biraz bilgiye ihtiyaç duyacaklardı.
Çoğunlukla traktörler ve kamyonlar tarafından kullanılan New York'un dar sokaklarından birisinde düzensiz ancak aralıksız hareket eden bir dizi Cadillac ve Lincoln göründü. Clemenza'nın arabasına beyaz bir çiftliğin arkasına kadar üniformalı polis memurları eskortluk etti. Uzun bir dizin halinde düzgün bir şekilde park edilmiş büyük araçlar dikkate alındığında en son onlar gelmişti. Eğer Hagen hala konsiliyere olsaydı, Michael Vito Corleone'nin ilk gelenler arasında olduğunu muhakkak duyardı. İşleri bir şekilde yürütmenin yollarından teki de buydu. Michael ise bir diğeri. Babası bile hayatının son ayları boyunca Michael'ın işleri kendi tarzına uygun yürütmesi gerektiği konusunda huzursuzluk yaşamıştı. Clemenza ıslıkla eski folklorik bir şarkı çalmaya başladı ve hiçbir şey sormadı. Hatta ondan ne kadar uzak yürümesi gerektiğini bile. Dışarı çıktılar. Evin arkasında üzeri yiyeceklerle dolu bir masa vardı. Bunun hemen yanında kömürlerin üzerinde tıslayarak kaynayan bir kazan ve dönen ızgara çubuklar göze çarpıyordu. Bunlar o kadar büyüktü ki yavru bir su aygırı bile orada pişirilebilirdi. Ne Michael ne de Clemenza daha önce böyle bir toplantıya katılmıştı. Fakat eve neyle karşılaşacaklarını bilen iki adam gibi yaklaştılar. Michael ne yaptığından neredeyse tamamen emindi. Ama Peleliu kıyılarının açığındaki o amfibi traktöre bindiğinde de neyle karşılaşacağını biliyordu. Kendi kendine bunlar aynı şeyler değil dedi. Savaş geride kalmıştı. Barış ise önünde uzanıyordu.
Her 10 yılda bir ha?
Clemenza kol saatini işaret etti. Bu hareket onun açısından bir süre duraklayıp pırıltılı nefesini düzene sokmak için iyi bir fırsattı.
Tıpkı saatin işleyişi gibi.
Michael aslına bakılırsa dedi, henüz 8. senedeyiz. Bocchicchio garantisine rağmen karşılaşabileceği hain bir saldırı olup olmadığını ya da orada bulunmaması gereken birilerini görüp görmeyeceğini anlamak amacıyla gözlerini ormanlık alanda dolaştırdı. Alışkanlık işte.
Öyleyse bir sonraki sefere 12 yıl geçecek. Ortalamasını al. Hey, şu lanet şişko domuza bir bak.
Michael güldü. Bunu görev edinip yapmak istemediğinden emin misin? Clemenza kafasını iki yana salladı ve yürümeye başladı.
Aki consilia, non vuole il capo.
Tavsiyede bulunan kişi patron olmak istemez. Bu eski bir deyişti. Hagen'a ya da Cenko'ya karşı bir şey değil. Onlarla alıp veremediğim hiçbir şey yok dedi. Ben sadece yardım edecek bir insanım. Arka kapı açıldı, sanki partideki bir sürü arkadaş tarafından karşılanıyorlarmış gibi uğultulu bir selamlamayla karşılandılar. Arkaya dönüp kızarmakta olan domuza son bir kez göz attıktan sonra Clemenza elini Michael'ın omzuna yerleştirdi ve onu içeri doğru takip etti. Nick Geraci o limon sarısı apartman dairesinde haftalarını geçirdi. Her sabah kurabiye kokuları ve İtalyanca fısıldaşan kadınların terdik sesleriyle uyandı. Charlotte ve kızlar hala çok iyiydi. Bu konuda ona garanti verilmişti ve kendisi de oldukça hızlı iyileşiyordu. Geraci'ye Vincent Forlenza ve Michael Corleone'nin onu evine sağ salim götürmek için ortaya atılan her türlü öneriyi dikkate alabilecekleri söylenmişti. Birileri kendisine her ikisi de onu seven iki vaftiz babası olduğu için ne kadar şanslı olduğunu söylemeden geçirdiği tek bir günü dahi yoktu. Tüm bu süre boyunca Geraci o yaşlı adamın ismini ya da onun Don Forlenza ile bağlantısını hiçbir zaman öğrenememişti. Bu büyük bir şey olmalıydı. Nehrin dibindeki koyakta bulunması planlanan cesedin hazırlanması aşamasında doktor elindeki şemayla orada dikilmiş ve Geraci'nin boyutlarındaki bir cesetle birlikte gelen Forlenza'nın adamlarına Geraci'nin bedenindekilere eşdeğer yaraları ve kırıkları yaratmaları amacıyla gereken açıklamaları yapmıştı. Doktor uyduruk yaraları bizzat kendisi dikmiş, acil servisteki görevlilerin acemice dikiş atma tekniklerini taklit etmişti. Geraci bu cesedin nereden bulunduğunu hiçbir zaman öğrenemedi. Onu dışarı çıkartıp ailesini görmesi için Arizona'ya gönderdikleri gün diğerlerine sorduğu tek soru sıçanların cesedi bu kadar çok yiyeceklerini daha önceden bilip bilmedikleriydi. Eğer biliyorlardıysa bile nasıl o kadar emin olabilmişlerdi? Cesedin yüz kısmının her şeyi kolaylaştırır derecede yendiğini işitmişti ve sıçanlar cesedin çürüyen bedeninde yaşamaya başlamışlardı. Bir ceset nehrin yakınlarına bir yerlere saklandığında doğal şartlar altında olan şey bu muydu? Ya da her şeyi garanti altına almak için bunu onlar mı ayarlamışlardı? Gülen Sal ne fark eder ki diye sordu. Onu tren istasyonuna götürecek cenaze arabasındaydılar. Geraci omzunu silkti.
Bilgi bilgidir, sadece bilmek istedim.
Narducci kafasını sallayarak işte yine başladık dedi. Sen tekrar şu kolej öğrencisi bakış açısını takındın.
Buna benzer bir şey işte.
İddiaya girerim ki bazı öğrenciler böyle bir bakış açısına isteseler de sahip olamazlar.
Geraci öğrenciler diye tekrarladı. İddiaya girerim.
Narducci'nin tekrarlama ve sessiz kalma tekniğini çalışmıştı ve şimdi de uyguluyordu. İnsanlar hiçbir zaman kendilerinin farkına varmazlardı. Boks ringinde bile karşındaki insanı bu teknikle nakavt edebilirdin. Narducci sonunda doğanın kendi işini kendisinin görmesi olasılığı oldukça yüksek dedi. Ancak olasılıkların insan yararına işlediği birçok şeyde olduğu gibi yine de sonuçtan emin olmalısın.
Arizona ne kadar uzak olursa olsun Geraci uçmayı reddetti. Hatta bu yüksek teknolojik aletlerle donatılmış ve güzel bir hemşirenin refakat ettiği lüks bir uçak olsa bile artık uçağa binmek yoktu hiçbir zaman. Bu yüzden onu Arizona'ya o yaz annesinin ölümünün ardından gittiği cenaze evine bir posta arabasına yerleştirilen tabut içerisinde gönderdiler. Yolculuk boyunca Geraci'nin tabutun içerisinde kaldığı süre sadece arabaya yükleniş ve indirilişle sınırlı kaldı. Diğer dört tabut ve paketlenmiş bir piyano ile dolu arabanın içinde tabuttan çıkabiliyor, bir şeyler okuyabiliyor, dinlenebiliyor, kendisini koruyan diğer iki adamla kağıt oynayabiliyor, onların elinde avucunda neleri varsa alabiliyordu. Onlar adına üzüldü. Onun uyuyacak bir yeri vardı ama adamların yoktu. Onlara diğer tabutlardan cesetleri çıkartmayı önerdi ama adamlar bunu kabul etmedi. Bir iyi niyet göstergesi olarak adamlara paralarını geri vermeyi önerdi. Ama tabii ki bu önerisi de kabul görmedi. Clevelandlılar işte hep böyle iyiydi. Tren Tucson'a geldiğinde adamlara hoşça kalın dedi ve tabutun kapağını kendi başına çekti. Bu şeyin içinde iki gün uyumuştu ve kadife yastığı da çok rahattı. Bundan sonra göreceği ilk yüz ya kendisine söylendiği gibi Charlotte ya da onu öldürmeye hazır daha çirkin bir serseri olacaktı. Karanlıkta hiç kımıldamadan sessizce yattı. Bir süre sonra İspanyolca konuşmalar işitti. Tabutun kulplarından birilerinin kavrandığını ve onu havaya kaldırdıklarını hissetti. Ta ki Geraci birisinin İngilizce olarak dikkat et dediğini işitene kadar dışarıda büyük bir itiş kakış yaşandı ve tabut bir o duvara bir bu duvara vurup durdu. Bir süre sonra sert bir şekilde tabutu yere bıraktılar. Geraci'nin canı yandı. Meksikalılar gülmekten kırıldı.
Gerçi adamlar yatışmaya çalışırken elleriyle ağzını kapatarak ciğerlerinden gelen küçük hırıltı seslerini kontrol altına almaya çabaladı. Belki de kapak açıldığında göreceği ilk çehre Charlotte'unki ya da bir katilinki olmayacaktı. Adamlar gülmeye ve birbirlerine İngilizce-İspanyolca karışımı şakalar yapmaya devam ettiler. Tabutu yeniden kaldırdılar. Geraci'nin nefes alışverişi normale yakın bir hale dönmüştü. Tabutun yere sert bir şekilde bırakılışında kafasını bir yerlere vurduğunun yeni yeni farkına varıyordu. Kısa bir süre sonra onu büyük olasılıkla başka bir cenaze arabasına yerleştirdiler. Michael Corleone kazadan dolayı Geraci'yi suçlamadığını belirtmiş, son birkaç ay boyunca Geraci'nin sıkı çalışması sebebiyle ailesiyle birlikte çölde geçireceği birkaç aylık tatili hak ettiğini söylemişti. Ayrıca her şeyin yolunda gittiği ve peşine hiç kimsenin düşmediği konularında da ona garanti vermişti. Hiç kimse onu aramıyordu. Onu Cleveland'dan bu şekilde kaçırmak sadece polislere ve bazı şanslı tahmincilere karşı alınan bir önlemdi. Büyük olasılıkla tüm söylenenler doğruydu ama birisinin öldürülmeden hemen önce işittiği garanti türüne de çok benziyordu. Geraci her ne kadar Michael Corleone'den hiçbir zaman hoşlanmamış olsa da hala onu takdir ediyordu. Ona güveniyordu. Michael Nick Geraci'yi ona ihtiyaç duymanın ötesinde başka bir sebebi olmasa bile korurdu. Onun sadakatine, para kazandırma becerisine, zekasına ihtiyacı vardı. Michael saldırgan suçlulardan oluşan bir organizasyonu o güne kadar icat edilmiş en büyük yasal kumar sisteminde New York Stock Borsası'nda yer alabilecek bir yapıya dönüştürmek istiyordu. Eğer başarılı olmak istiyorsa Geraci gibi bir adamı kaybetmeyi kaldıramazdı. Etrafını saran entrikalar arasında Geraci diğer insanlar tarafından sadece Cleveland'dan gelen birisi olarak görüldüğünü biliyordu. Kendi çevresini oluşturmuş, sıkı çalışan, gece okuluna gitmiş, kısa süren avukatlık ve iş adamlığı süreci boyunca başarı kazanmış birisi. Ancak aynı iş piyasasında yer alan diğer birçok kişiyle kıyaslandığında Nick Geraci bir Albert Einstein sayılırdı. Buna rağmen Geraci'nin de hataları olmuştu. Falcone'ye karşı gelmeli ve öyle kötü bir hava şartında uçmayacağını söylemeliydi. Kesin kanıtları olmadan uçağın sabote edildiğini düşündüğünü dile getirmemeliydi. Kaza, bu da kötüydü. Sanki olanların sorumlusu oymuş gibi enkazdan yüzerek uzaklaşmamalıydı. Yaptığı hatalar seçeneklerini sınırlıyordu. Artık bu eli sonuna kadar oynamaktan başka şansı yoktu. Bu onu öldürmenin çok zor ve zahmetli bir yöntemi olurdu. Hoş daha önceden bundan daha zahmetli uygulamalar işitmişti. Hatta daha zahmetlilerine bizzat katılmıştı. Geraci Tessio'yu öldürmeye zorlandığında Michael Corleone'ye bundan daha fazla sinirlenmiş olamazdı. Ancak Tessio'nun açık mezarından ayrıldığı andan gerçekten gitmekte olduğu yere doğru trenle yaptığı yolculuğa kadar Geraci bu konuyu açıkçası bir daha düşünmemişti. 28. Ayrımın sonu. Sayfa 260.